Ayrım 18.
Dolaşmak, gezmek, gezinmek, dolaşmak, birbirine geçip güç çözülür duruma gelmek, dolaşmak, karşılıklı dolanmak birbirine, sarmaş dolaş olmak. Böyle düşünebilmeli bundan kelli. Bu tepe ülkenin en yüksek yerlerinden biri, biliyorum. Kendine güvenenlerin çıkmak, doruğuna ulaşmak istediğini kuşaklar boyunca gönüllerinde taşıdıkları bir yer. Biliyorum, oradan ülkenin tümü, bütün gelmişi, geçmişi, geleceğiyle görünür diye eski mi eski bir söylenti vardır çünkü, kuşaktan kuşağa aktarılan. Biraz daha yüksek yerler yok değil belki, ülkenin bu en engebeli bölgesinde. Bunu biliyorum ama kesinlikle bilinen, kitaplara bile geçmiş olan şey şu, öbür tepelerin hiçbiri bunun doruğundan görüleni göstermiyor. Bunun yüksekliğini etkili kılan altındaki düzlük belki. Öyle olsa gerek. Hoş ülkenin tümü de oldukça düz ayak bu bölge dışında. Öyle sayıla gelir. Kitaplar verdikleri sayılarda pek anlaşamıyorlar ama bu tepe gerçekten yüksek sayılacak bir yerde değil, herkes biliyor. Hele yolu gereğince izlenirse besbelli çıkılması sıradan bir tepeye, bir köyüye çıkmak kadar kolay olsa gerek. Yola çıkarken düşündüklerim bunlar. Bir daha, belki de düşünülmeyecek şeyler. Hızla uzaklaşıyorum köyden, dikçe, yola saparak. İplik gibi uzanan yollar. Bir kalıp bu, dillere yerleşmiş. Kafam takılıyor ya da kafama takılıyor iplik gibi. Çocukların oynamaya bayıldığı, daha doğrusu çocukken oynamaya bayıldığım bir iplikler vardı hani. Hiç de yol gibi değildi. Şimdi de aynı şeyi der miyim, diyebilir miyim? İplikler vardır hani, makaradan çekilip koparılan. Kaşla göz arasında bir dikiş kutusundan aşırılmış bir makaranın ipliğidir bu. Su gibi uzayan, yılan gibi çöreklenen, yazı gibi biçimlenen. Bir tel ayırır çekersin iplikten, sonra bir daha, sonra bir daha. Çekilen teller rastgele çekilmiştir. Bir yana atılıverir, bir daha bakılmaz onlara. Sona kalan tel, nedense sona kalan tel, bir an suların, yılanların, yazıların anısını taşır gibi ağır başlı durur, kendiliğinden dalgalanmaya başlar sonra. Daha sonra birden kıvrar, bumburuşuk, tortop bir şey olur. O zaman parmaklar arasında kararasiye ezilir bu top atılır. İşi bitmiştir. Yeni bir iplik koparmak gerekir. Kaldırılıp gizlenmiş, artık bulunmaz olmuş bir dikiş kutusundaki makaradan. Onun gibi, onun gibi bir şey sanki bu tepeye çıkmak. Tepenin eteğinde ilk adımlarımı atar, bir ağaçlığın ardında kalan köyü gözden yitirirken düşündüğüm bu. Ama neden diye sorsalar açıklayamam. Gelip geçici bir düşünce sanki bu, şimdilik. Oysa daha sonra, yolumun belki de çok daha ilerisinde bu benzeşiş aydınlanır kafamda. Öyle olmuştur genellikle bugüne dek. Bu yolu bir şeylerle doldurmam gerekmeyecek mi zaten? Bugüne dek öğrendiklerimi, bugüne dek yaşadıklarımı, yolda göreceğim her şeyle bir arada düşünmek, karşı karşıya getirip tartmaktan başka ne işim var doruğa çıkarken? Ya da okumak, öğrenmek gibi bir şey bu doruğa çıkmak. Öğrenmek, yükselmek, yücelmek. Ne de kolay bir sözden bir başka söze kayarak yapılan, yapılmakta olan işin değerini artırmak. Oysa doruğa çıkarken, yani tepenin yapısına göre yolun, yol değil, yolak olduğunu unutmadan hep yolak demek daha doğru olur ya, yolağın kendince tutturduğu, bir o yana, bir bu yana gidişlerle gelişlere uyarak yürürken yapılan iş, salt çıkma, tırmanma, her adımda yükselme değil. Yapılan işler gibi, yaşam boyunca yapılan işler gibi, kişinin yaptığı her iş bir öncekinden bütün bütüne değişik, attığı her adım bir öncekinden ille de ileride olmaz ki. Bu düşünce düzlükte geçer olabilirdi, burada değil. Duruyorum, dinleniyorum, yürüyorum gene. Çevremi bakıyorum, ağzıma bir yemiş atıyorum, körpe bir sap kırıp suyunu emiyorum, yürüyorum. Daha doğrusu yürümemi sürdürüyorum. Tekerleği düşünüyorum. Tekerlek nasıl ilerler? Poyradan çıkan parmaklar ne kadar uzunsa çember o kadar büyük olur. Bir dönüşün gerektirdiği süre o ölçüde uzar. Çemberin her noktası art arda yere değmedikçe tekerin ilerlediği söylenemez. İlerlemesinin birimi ise ancak yere ilk değen nokta bir daha yere geldiğinde de olmaz mı? Ama ilk değen nokta demek bir yapıntıya gereğinden çok gerçeklik değeri vermek olmaz mı? Bu çizgisel açıklama yetersiz kalır. Olsa olsa düzlüğü aşıp tepenin eteğine varışımı açıklar böyle düşünmek. Oysa şimdi yapmakta olduğum başka bambaşka bir şey. Yaptığım da aradığım da. Bunu düşünebilmek için düzlemden kurtulup çıkmalı. Çocukluğumuzun okul kitaplarındaki düzlem tanımını yıllarca sonra yaşayarak doğrulayacağımızı, gerçekleyeceğimizi kimse söylemediydi o sıralar. Ama söyleseydi de inanır mıydık? Düzlemden kurtulmak için şöyle bir şey denebilir mi? Teker çemberinin eni artırılabilir. Poradan çıkan parmaklar aynı düzlem üzerinde dizilmez. İlki çemberin bir ayrıtına, sonuncusu da karşı ayrıtına gelip dayanacak. Aradakiler de ufak ufak kaymalarla hep ayrı düzlemler üzerinde tutularak dizilecektir birinden öbürüne doğru. Ancak ikişer parmak aynı düzlem üzerinde bulunacak. Her düzlem hem ayrı olacak öbürlerinden hem öbürleriyle kesişecek. Başka başka görgü alanlarını imgeleyecek bu düzlemler. Birbirlerinden ayrı ama birbirleriyle ilişkili. Yeni bir düşünce değil bu biliyorum. Ancak her çağda, her yerde hiç değilse bir kişinin bu düşünceyi yeniden bulması, kurması, dile getirmesi gerek. Ademoğlunun bütün serüvenini bir tekerleğin parmaklarına yerleştiriverdiğim için sevinmem yakışık alır mı? Oysa bir çeşit sevinç bu duyduğum. İmrendiği vişneyi ağzına atan çocuk da buna benzer bir sevinç duyardı eskiden. Hemen ardından vişneyi beklediğinden de ekşi, umduğundan da buruk olduğu için tükürüp atsa bile. Aşağıda köyün evleri boz, kirli beyaz, kirli sarı bir takım dörtgencikler haline gelmiş görünüyor baktığımda. Her dörtgenciğin bir kıyısında göze göze bacalardan ince ama koyu bir su kaynar gibi. Birbirine oldukça benzer adımlar attım. Başka türlü olamazdı. Ama şu anda tekerlek bir kez dönmüş olsa gerek. Biraz yükseldim. Ancak çok dönmeliyim daha. Tepeye, durağa varasıya. Bundan sonra durduğum, durmak da olduğum için bundan sonra diyebiliyorum. Biraz sonra diyemeyeceğim. Tekerin her dönüşü daha da uzun süreler gerektirecek. Gerçi yolum dikleşiyor bir parça ama parmaklarım da uzuyor. Çemberimin kapsamı artıyor. Burada içimden de konuşsam, bağıra bağıra kendi kendime bir şeyler de anlatsam ne değişir? Deliye bak, söyleniyor diyerek bana gülecek biri çıkmaz burada karşıma. Bu tepeye çıkmanın niye bu kadar önemli olduğunu anlamadığıma mı başlıyorum ne? Demin aşağıda köyün ardında akan suyun iki yanındaki söğütlüğün hemen ötesinde kavga eden çocuklar, belli belirsiz kımıltılar gösteren birer renk lekesi bile değil artık. Kavgalar ardımda kaldı. Yo, hemen düzeltmeli. Böyle dalgınlık göstermemeli bir daha. Ardında değil, altımda. Yükselmenin terimlerini kullanmaya alışmam gerek. Çıkmalı. Tekerlek ya da çıkırık. Gelip geçici de olsa bir gölge bu kafamda, bir karanlık. Dönmeli çünkü. Dönmeli ama çıkırık olarak değil, tekerlek olarak. İlerlemeli. Nasıl bir şeyse bu ilerleme. Duruk bir eksene bağlı kalmamalı. Yoksa yüreğin büyük savaşı neye yarar? Gülünç bir şey ama yüreğin şu yumruk boyutundaki et parçasının değerini. Tapınç kulelerinin tepesindeki sunaklarda çakmak taşı bıçaklarıyla kölelerin, tutsakların göğsünü yarıp ışığa kaçar, güneşin ateşi karşısında kasılıp gevşemesini şaşırmadan sürdüren yüreği başlarının üzerinde güneşe sunarken kulenin dibine doğru ağır ağır inerek uzayan, genişleyen kan ırmaklarına bakıp gönenen güneş eri. Ayın orta yeri diye adlandırdıkları ülkelerinde kendilerine balıkçıların bulunduğu yerde eleşenler diyen güneş eri. Aztekler mi bildi yalnız, yalnız onlar mı bildi yüreğin değerini? Yeryüzünü şenlendirmiş insanlar arasında güneşin saygı açlığını ancak insan yüreğinin doyurabileceğini onlardan başka kim düşündü? Durduğu yerde dönecek olduktan sonra sağlamken unutulan ama bozulmaya başladığı zaman kişiye en çetin savaşlardan birini verdiren gösterişsiz, namuslu, görkemi gizli yüreğin dayandırılması neye yarar? Güzel bile olsa, güzel ne, anlatımı elden geldiğince eksiksiz başarılsın diye uğraşılmış bile olsa, biliyorum, bir tümce o kavgayı, o savaşı anlatamaz hiçbir zaman. Kişinin hastalıklarla uğraşması dışarıdan sızmış bir düşmana kafa tutmasıdır. Yüreğin bozulmasıysa kişiyi kendiyle karşı karşıya getiriyor olsa gerek. Kişi yenmeye değil, aşmaya bakar o engeli yaşamak için. Hayvanın direnişiyle insanın direnişi özdeşleşiyor o zaman. Yürek böyle bir savaştayken çıkrık olmayı kabul etmek iç karartısı, yüz kızartıcı bir şey. Tekerlek olarak dönmeli, ilerlemeli. Gene de engelleri yenmenin yolu önceden bilinemez hiçbir zaman. Sağlık konusu da altımda kaldı artık. Yüreği düşünürken yaprağını koparıp çiğnediğim ağaçlık dirseğin ardında gitti çoktan. Buraya dek dayanan gövde gerisine de dayanır. Şu her şeyi düzen içerisinde üst üste sefer tası gibi yerleştirme huyumdan da bir kurtulsam, her şeyin iç içe olduğunu öğrenmenin yeri geldi artık, erişti. Çevrimi bakmak için çıkmadın mı buraya? Şu koca düzlüğü aşmaktan vazgeçeyim diye az mı korkuttular beni? Niye vazgeçirmek isterlerdi ki sanki? Kendileri yapamadı da ondan diye düşünmek çok ucuz bir yorum. Şimdi uslu, boş, yalız, geniş, kupkuru uzanıyor düzlük altımda, savaş alanı olmayı bekleyen bir takım adanmış topraklar gibi. Savaşlara, yani eski savaşlara, eski çağların savaşlarına, birbirini en azından ezip öldürmek için tabanlarını yerden fazla kaldırmadan da olsa, birbirine doğru kararlı kararlı ilerleyen ordularla tasarımlanan eski savaşlara nedense böyle tozu bol kalkan alanlarda girişilirmiş. Bu da eski bir imge. Bir çocuk oyunundan arta kalmış, uzak bir karanlıktan gelen, kararsız, sık sık çatlayıveren. Bir çocuk sesinin söyleyeceği tekerlemede biçimlenen bir imge. Böcek başı, böcek başı, hani böceklerin başı? Saçma bir şey, bütün tekerlemeler gibi, hepsi gibi de bir düş yumağı, açılıp çözüldükçe dolaşan. İptikler gibi, böcek başı, böcek başı. Bir eski savaş başlangıcı da diyebilirim buna. Bir yanda bir kalabalık, kargısız, kalkansız, sopasız, sabansız, taşsız. Mahallenin eninde sonunda her zaman dayak yiyen çocukları bunlar. Ama çoğu bunu anlamamış daha. Kabadayılar çok içlerinde. Taş, sapan kullanmayı kendilerine yakıştırmazlar ya, taştan sapandan üstün bir savunma yolu düşünebildiklerinden değil, kurumlarından. Ancak bu düzlükte savaşmaya kalktıkları için. Kalktıkları yok. Gerçekte ben savaşa sürüyorum bunları. Bu düzlükte. Unutmamalıyım. Ellerine kargı almaları, kalkan almaları gerekirken gene de kargısız, kalkansızlar. Karşılarındaki kol küçük, küçücük ama düzenli, savutlu. Kocaman bir böceğe benziyor. Her yanını aralık bırakmadan örten kalkanlarının boğum boğum çeperi altında, sayısız ayağı üstünde, duyargalar gibi duran kargılar parmaklığıyla. Çok duyargalı, çok ayaklı, enenmiş bir böcek. Çiftleşmesini unutmuş, savaşmaktan başka bir şey bilmeyen. Biraz eksik, biraz artık. Sefer tası saplantısının eşi bir düşünce bu da. Düzensiz çocuklar kalabalığından bir fısıltı yükseliyor. Böcek başı, böcek başı, hani böceklerin başı? Kalkanları, kargıları tutan eller öfkeden kasılıyor olsa gerekti böyle söylediğimizde. Duvarın, parmaklığın, hayır. Gövde çeperinin, duyargaların tek yeri bozulmaz, dalgalanmazdı ya. Kalkanlar, kargılar sanki hep birlikte titrerdi. Oysa kargıları değnek, kalkanları sicimle tutturulmuş birkaç kat gazeteydi. Böcekler, başı bozuk çocuk kalabalığının kendiydi herhalde. Ama niye karşıdaki görkemli kolun tümüne böcek başı derlerdi? O söz yüzyılları aşıp nasıl varmıştı onlara? Kendileri de bilmezdi bunu. Ama karşılarındakileri kendilerinden bir şey soru vermekle öfkelendirebiliyorlardı. Bunlar niye öfkelenirdi ki? Biraz artık, biraz eksik. Orta yaşa girerken önem kazanan bu ince ayrımlar yolun bir yerinde yeniden önemsizleşiyor galiba. Yolun bir yerinde ya da yüksekliğin, yükselmenin bir yerinde. Kabadayısı çok ama hep dayak yemiş çocuklar kalabalığı. Ansızın karşısındakini öfkelendirmekten, gözdağı vermeye kalkışmaktan ya da karşısındakinin saldırısını beklemekten vazgeçer gibi oluyor. Bundan sonraki tasarımımda sanki topluca ve verilmiş bir karara uyarak ağır ağır düzene giriyor, gösterişi yerinde ama belki de biraz kaygılı büyük böceğin, böcek devinin, böcek başı kolunun karşısında tek bir kişi gibi adımlar atıyor, yürüyüp gidiyor düzlüğün öbür kıyısına doğru. Böcek başı kolu şaşkınlığa düşüyor. Varlığını, düzenini, görkemini, gerginliğini gerektiren tek şeyin karşısındaki kalabalığın uzaklaşıp gitmesinden ötürü. Ne kalır şimdi bu gerginlik içindeki insanlara? Yapacak ne kalır? Çocukken mahallede giriştiğimiz kavgalar, söylediğimiz tekerlemelerle şu uçsuz bucaksız düzlüğe yakıştırdığım bir eski çağ savaşının başlangıcını. Başlangıcı bile değil. Böyle kaynaştırmaya niye giriştim? Kendi kendime olsun açıklayabilir miyim? Bilemiyorum ama orada da durmuyor bu kurduğum. Ne kalır yapacak bu gerginlik içindeki insanlara diyorum. Kocaman bir sevişme kalır kalsa kalsa. Boşanmış bir denizin dalgaları gibi üst üste yuvarlanarak sevişmek kalır. Sıranın, kolun, dev böceğin bir ucundan bir ucuna. Önce böcek çözülecek, duyargaları düşecek, çeperleri dağılacak. Tulgaları ayaklarının dibine yuvarlanacak. Bu ayakların üzerinde insanlar belirecek ansızın. Kalkanlarını sıkı sıkı göğüslerine bastırır, kargılarını taş gibi kollarla tutarken içlerinde birikmiş kösniye ansızın uyanan gencecik gürbüz insanlar. O zaman da savaş alanının büyüklüğüne yaraşır gibi bir kaynaşma, bir sevişme içinde boşanacaklar. Düzlüğün epey ötelerine varmış, ağır ağır uzaklaşan öbür kalabalık bundan başka bir şey dilemezmişçesine dönüp bu durumdan yararlanmaya kalkmadan gözden itip gidecektir. Eski çağların savaş alanı bile olamamış. Bu düzlüğünde ise mutlu, yorgun, yeni yetmelerin ilk sevişmesinin yarı aşılabilmiş çekingenliği içerisinde birbirine sarılmış, kalkanlarını döşek yapıp uyumaya bakan insanlar kalacaktır. Ama Sevi de Doruk'a yaklaştıkça eski önemini yitirir gibi. Aşağılar çok uzakta şimdi. Her yer ama her yer neredeyse gözlerimin altına serilecektir artık. Sevişmeksizin de sevginin yaşanabileceğine inandırmaya çalıştım kendimi. Bozgun içinde canıma kıymamak için sevilir, sevişilmez yarataklar karşısında. Şimdi buradan bakınca Sevi de neymiş kendinde sonunda demek çok kolay. Biraz artık, biraz eksik üzerinde kurulmuş bütün ince ayrımlar da önemini yitirir bundan sonra. Yaşamanın artığından, eksiğinden çok çeşitleri var. Herkes elinden geldiği ölçüde yaşar. Nedir zaten yaşamak dediğin? Garip değil mi yaşamamızı nasıl kurduğumuz? Bir iplik parçası, bir çivi, bir mantar, bir kağıt, bir paçavra, biraz toz, birkaç hiç. Bir araya gelir bunlar, adı bir yaşam olur. Nicedir sisin içinde yürüyorum. Düşüncelerimin bu yola girmiş olması boşuna değil. Sis demek, biliyorum, doğruya yaklaşmakta olmak demek. Ama yaklaşmanın değeri de azalır gibi olmuyor mu gönlümde? Yola çıkmamı bırakalım bir yana, tepeye tırmanmaya başladığım sırada bile yapacağım işin ululuğu doldurmaktaydı içimi. Oysa şimdi çıkışımı bitirmek üzereyim, doruğa yaklaşmaktayım ama beni ayakta tutan, yürüten, ilerleten doruğa varma düşüncesi değil artık. Belki de varacağı yere yaklaştığını, vardığını bilmenin verdiği bir gurur duygusuyla öyle oluyor kişi. Herkesin üstünde bir yere ulaşmış durumdayım. Çok çok sisten çıkıp doruğa varmak, başımı sağa sola çevirmekle yetinip her şeyi, her şeyin geçmişini, geleceğini görmek var bundan sonra. Daha yukarıda, biraz daha yukarıda. Son olacak yukarıda. Görüp ne olacak demez mi kişi? Kimi anlatacak gördüklerini aşağı inmeden? Aşağı inmekse galiba olanaksız. Kitaplar çıkanı yazmış bugüne dek, tek tük de olsa. Ama inmeden söz edilmiyor hiçbir yerde. Edindiği bilgiyi aşağıya ileten varsa bilinmiyor. Kaldı ki oraya varan vardıktan sonra güç iner.